Yani burada Kordonya da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli bir hocamız. Kendisi Üniversite Üniversitesi. Yaptığınızda dağılık için düşen bir sistem ve kap karanlığı çalıştırıyor. Şu kadar bir hal edeceğim.
A9 TV ekranlarından merhaba değerli izleyenlerimiz. Bu hafta Yaşam Sağlık programımızda çok kıymetli bir konuğumuz bizlerle birlikte. Dermatoloji uzmanı Ayfer Aydın hanımefendi. Hoş geldiniz Ayfer Hanım programımıza.
Hoş geldiniz.
Hoş bulduk, çok teşekkürler.
Bu hafta sizinle dermatoloji konusunda, cilt hastalıkları konusunda çok çeşitli size kısa kısa sorularımız olacak ama ilk önce cildimiz neden yaşlanıyor? Onunla başlayalım mı?
Cildimiz yaşlanıyor çünkü biz her yeni güne başladığımızda ne yazık ki keşke öyle olsaydı, sistem ters işleseydi ama bir gün daha yaşlanıyoruz. Buna kronolojik yaşlanma deniyor, yani zamanın ilerlemesine bağlı yaşlanma deniyor. Bir de extrinsic faktörler var. Bu da işte güneş, sigara, yaşam biçimimiz. Bu sebeplerden dolayı yaşlanıyoruz.
Yani tabii deri vücudun en büyük organı.
Evet.
Dolayısıyla çok çeşitli hastalıkları var ve görünür. Evet. Yani diğer organlardan farklı, belki de iyi bir şey tabii.
Acıklı tarafı yaşlandığımız da görünüyor. Mesela karaciğerimiz yaşlanıyor ama biz karaciğerimizin yaşlandığını görmüyoruz.
Bunun genetik şeyi nedir? Yani kolajen dokusunda azalma oluyor diye bir kolajeni tarif ederseniz tabii anlaşılır şekilde. Bunda azalma oluyor. Bunu arttıracak bir metot, sistem ne yapılabilir?
Aslında çok güzel bir şeyle başladık. Çünkü şöyle yaşlanıyoruz biz. Birincisi... Böyle ben bunu hep hastalarıma anlatırken de bir tuğlaları, bir evi yaparken nasıl tuğlalar var ve arasında da harç var değil mi? Yani bir tuğla koyuyoruz, ortasına harç koyuyoruz, tuğla koyuyoruz, harç koyuyoruz. Bu tuğlaları kolajen gibi düşünelim. Seneler geçtikçe senelerle bu tuğlalar çöküyor, yaşlanıyor. Yani kar yağıyor, yağmur yağıyor, yıllar geçiyor. Bu eski o bina ilk o göründüğü canlılığı kaybetmeye başlıyor ve çöküyor. Ve aradaki harç da yavaş yavaş azalıyor. Bu aradaki harç da... Hyaluronik asit, bu da kolajen kadar çok moda bir kelime, hyaluronik asit. O da azalıyor. Bu harç, kolajen lifler, tuğlalar, onlar çökmeye başlıyor yavaşla, yaşlılıkla beraber. Aradaki o harç da hyaluronik asit, o da bir şeker maddesi ve su tutuyor. O da azalınca, hani böyle yaşlı birisinin elini tutarsınız, gelmez aşağıya. İşte o su maddesi azaldığı için... O da aşağı aradaki o su tutan şey de azaldığı için biz buruşuyoruz ve yaşlı görünüyoruz ne yazık.
Peki bunu yani geciktirmek için çünkü şimdi son araştırmalara göre insanın aslında genetik olarak ömrü 100-120-140 yıla göre.
Evet.
Ama beslenme, işte çevresel faktörler, bu zararlı şeyler,
çevre faktörleri.
Eskiden uzun ömürlü olmuş insanlar hakikaten. Bu anlaşılıyor tarihi kayıtlardan. 100-120 yaş ortalama gibi gözüküyor eski şeyler, dönemlerde. Bunu geciktirmek için bir beslenme olarak ne yapılabilir? Bir de ileride ne yapılabilir? Yani o gen bulunup, o işte kolajen üreten geni aktive edecek, yani onun üretimini arttıracak şekilde müdahale imkanı herhalde olur. Yani genetik öyle oraya gidiyor.
Evet, aslında çok moda bir şey var ya, anti-aging kavramı. Yani bu anti-aging kavramı şöyle, yani yaşlanmanın önüne geçmek. Şu sıralar en moda şeylerden biri.
Ama bu kremlerle falan olacak şey değil.
Evet.
İçten
bizim dermatoloji ve plastik cerrahi aslında bizlerin, yani benim de yaptığım dermatolojide en çok yaptığım şeylerden biri cilt gençleştirme. Bir bilgiyi kullanıyoruz. Birincisi, hani anlattım ya, kolajen lifler ve hyaluronik asit. Vücut kolajen lif üretebiliyor. Nasıl üretiyor? Travmayla. O yüzden biz de işte duymuşsunuzdur lazer, mezoterapi, derma roller, derma pen gibi bir sürü kimyasal peeling, bir sürü yöntem var. Belki minik minik bunları açarız. Bunlarla dışarıdan deriye minik yalancı uyaranlar verip yanıkmış gibi küçük iğneler batırarak, mezoterapiler yaparak ya da lazer ışığı göndererek derinin altında yalancı bir travma yapıp fibroblastlardan bir hücre var. Kolajen sentezletiyoruz. Yani o tuğlaları kendi kendimize sağlamlaştırmak mümkün. Travmayla. Bütün dermatoloji ve anti-aging sistemler bunun üzerine kurulu. Biz de bunu yapıyoruz. Ama ne yazık ki hyaluronik asit var ya, hani o şeker maddesi su tutan ve bizi genç gösteren. Ne yazık ki onu hiçbir şekilde ne travmayla ya da ne başka bir şekilde vücut üretmiyor. Onu da yerine koyuyoruz.
Evet.
Hani dolgu yaptırdım diyorlar ya insanlar.
Evet.
Dudak dolgusu ya da buralardaki boşluklara ya göz altına ışık dolgusu ya da düşük molekül ağırlıklı hyaluronik asiti minik mezoterapilerle derin altına verip o bağ dokusunun arasına verdiğinizde cilt daha genç ve diri görünüyor. Yani bütün sistem bunun üzerine. Evet. Anti-aging ya bizim yaptığımız kozmetik dermatoloji hep bunun üzerine kurulu.
Ama biraz önce de söylediğiniz gibi asıl hani beslenme çok önemli. Güneş önemli, sigara önemli, alkol önemli.
Evet, şimdi bunlara
bir... Yani bunlar bunlarla beraber belki sizin anlattıklarınız da tamamlanırsa bir bütün de olacak.
Bu bizim
herhalde.
İşlemle yardımcı olabildiğimiz konu. Ama bütün bu işlemlerin ve hepsinin ötesinde bir hani dedim ya kronolojik yaşlanma, yaşa bağlı yaşlanmayı yani 50 yaşında birisiyle 18 yaşında birisi tabii ki birlikte yavaş yavaş işte o kronolojik yaşlanma. Ama yani dış faktörlere bağlı yaşlanmayı kendimiz geciktirebiliriz. Tabii. Nasıl güzel bir hayat yaşarsak.
Tabii.
Ruh sağlığımız çok önemli. Çok önemli. Beslenme biçimimiz önemli. Spor.
Beslenmede ne tavsiyeleriniz olabilir? Yani herhalde yüksek şekerli olmaması gerekir. Çok
aynen.
Yağlı
şu
değil mi?
Aynen.
Şu diyecekler yani hem şöyle söylüyorsunuz.
Olsun bu. İkram ne güzel. Ağzımız tatlansın. Evet. Bu da mutluluk. Yani bizi mutlu eden ne varsa aslında onlara evet dememiz lazım ama... belki siz de biliyorsunuzdur bu alkali beslenme o da çok moda. Anti-aging kadar çok moda alkali beslenme. Çünkü bizim kanımızın pH 7.4. Yani biz insan olarak alkaliyiz. Dolayısıyla yediğimiz her şey pH 7.4'e dönüşmek zorunda. Dolayısıyla biz ne kadar alkali beslenirsek o zaman da şeyi bilmemiz lazım. Asidik yiyecekler nedir? Alkalik yiyecekler nedir? Çok basit aslında bunları öğrenmek. Bilgisayara yani bir keyword verseniz de çıkıyor. Evet. Alkali besinler, yeşil yapraklı sebzeler. Biz ne kadar sebze yersek, ne kadar yeşil yersek ve asidik yiyeceklerden onlar da çok açık aslında. Gazozlar, kolalar,
berbat
kola
şeyler,
özel doğru. Şeyler yani ve fast foodlar. Evet, yani bu junk foodların hepsi asidik yiyecekler. Evet. Onlardan ne kadar uzak durup ne kadar doğal şeyler yersek yani bir çok pişmemiş yiyebilirsek en güzeli. Tabii öyle de beslenemeyiz ama elimizden geldiğince... Mesela ben yapmaya çalışıyorum ve bunun için zorlamıyorum kendimi. Çok da seviyorum. Sabah, öğlen, akşam ne yersem yiyeyim mutlaka bir tabak salata var. Bütün yeşillikleri
de pırıl pırıl zaten. Yani şimdi izleyiciler de fark etmiştir.
Teşekkür ederim. Çok maalesef.
Şimdi şeyi çok söylüyorlar. Yani bu şeker konusu üzerinde çok duruluyor. Şekerin hayvanlarda yapılan deneylerde de mutlaka kanser ve ömrü kısalttığı. Hatta şöyle deniyor. Onu enerji olarak algılıyor hücreler. Büyümeye ve bölünmeye başlıyor. Hücrelerinde belli bir bölünme sayısı ve ömrü oluyor.
Evet. Süper. O, kanser hücrelerinde.
Kanser tabii. Kanser
yani
sebebi, Alzheimer sebebi.
Şeker yerken ben kendi kendime beynimi böyle şartladım. Zehir yiyorum diye düşünün.
Doğru.
Yani gerçekten
hakikaten
zehir.
Öyle.
Kanser hücresini tetikliyorsunuz. Artı 2 dakika sonra vücut o basit şeker olduğu için hep basit olanı gider. İnsanoğlu da öyledir ya. O da öyle gidiyor. O basit şekeri kullanıyor. Dolayısıyla yedek olan yağlar ve şeyler kalıyor. Boşu boşuna insülini de uyarmış olduğu için o da yükseliyor. Gidiyor o basit şekeri alıp hücreye koyuyor. Biraz sonra açız.
Yani, zaten ömrü kısaltan en önemli faktör herhalde karbonhidratlar,
bu.
Şekerler.
Fast food.
Fareleri azalttıkları zaman farelerin ömrü uzuyormuş.
Evet.
Kansere az yakalanıyorlar. Kognitif yani hareketlilik artıyor, düşünme şeyleri, canlılıkları artıyor. Ve uzun yaşıyorlar fareler.
Evet. Ispanak yiyen fareyle şeker yiyen fare arasında hem cilde hem yaşam.
Peki vitamin olarak ne tavsiye edersin? Mesela omega 3'ler var. Balık. Bir ara vitamin E'yi çok öneriyorlardı. Sonradan kanser yaptığı anlaşıldı. Kansere karşı dediler vitamini özellikle.
Çok tebrik ederim ne kadar güzel bir şey dediniz. Çünkü herkes bir C vitamini almak istiyor. Herkes dışarıdan bir şey almak istiyor. Tam tersine C vitamininin kralı kırmızı biberde var, maydanozda var, yeşil yapraklı sebzelerin hepsinde var. Yani ben hep şeyi öneriyorum. Yani dışarıdan takviye almak yerine bunu besinlerle almak en güzeli. Yani hepsi sebzelerde var. En çok sebze, meyve de demiyorum. Çünkü meyvede de şeker var.
Şeker var, evet.
Meyvenin de mesela benim evimdeki şey bilmeye başladı. Ben kabuklarını soyuyorum, yiyorum, meyvesini ona veriyorum. Bir de ortasını çıkarıyoruz. Ortasının o çekirdekleri var ya, kökü elmanın. O kökü yiyorum. Bütün çer çöp ben yiyorum ve kabuğunu. Ortasını atın, tersi doğru. Yani meyvesini yiyip buralara atıyorduk değil mi? Kabukları atıyorduk ve ortayı atıyorduk ya. Ortayı ve kabukları yiyoruz, meyveyi atıyoruz. Sağlıklı olanı bu.
Evet.
Peki güneş ve solar etkisi cildimizde nasıl?
Şimdi ne aslına bakarsanız hani bu da çok önemli bir konu. Çünkü güneş bizim ruh sağlığımız için, kemik sağlığımız için, beden sağlığımız için aslında çok önemli.
Evet.
Onunla ilişkimizi iyi bilmemiz lazım. Yoksa deri kanserini arttırıyor diye herkes bucak bucak kaçmaya başladı. O da yanlış. Bu sefer gerçekten
kemik sağlığı açısından
ruh sağlığımız için de çok önemli. Yani serotonin salgılatır güneş. Sabah 11'e kadar ve 3'ten 4'ten sonraki güneş çok sağlıklı. Ama 11 ile 3 arası o zaten altında duramıyorsunuz onun.
Doğru.
Yani evet, cayır cayır tabii. Yakan bir güneş var. O tehlikeli. Ondan uzak duralım. O gerçekten deri kanserini arttıran ve cildi yaşlandıran, elastik lifleri yıkan o cayır cayır yakan güneş. Ama ondan önceki 11'den önceki sabah güneşi ve 4'ten sonraki güneş çok faydalı. Hafif tatlı da bir bronzluk da verir. Hani bronzluk sevenlere ben her tatilden sonra mesela hafif bronzlaşmış olarak geliyorum. Hastalar diyor ki ama siz de bronzlaşmışsınız. İşte ondan aslında yani o güneş faydalı onu görebilirsiniz.
Yani o saatler isabetli ayarlandığı müddetçe
yani ilişkimizi iyi ayarlarsak hiçbir sorun yok.
Solaryum?
Ben solaryumu hiç önermiyorum. Evet. Çünkü aslında bazı hastalıkların tedavisinde biz güneş ışığında kullanıyoruz. Darbant UVB. Evet. Solaryumun da böyle minik bir faydası var yine kemiklerimiz için filan ama çok yoğun ışık bir anda verildiği için erken yaşlanırsınız. Yani elastik lifleri yıkar, deri kanseri riskini artırır ve cildinizde lekeler yapar. O yüzden ben çok önermiyorum solaryum.
Vücuttaki benler konusunda da olumsuz etkileri olur mu?
Aynen yani güneş. Dönüşüm riskini artırıyor. Eğer riskli bir beniniz varsa potansiyel. Onu arttırabilir.
O zaman kansere geçelim. Çünkü hakikaten çok önemli konu. Birkaç tip kanseri var derinin.
Üç tip deri kanseri.
Evet. Hangisi en kötüsü? Ne zaman şüphelenmek lazım? Diğerleri için ne tedavi uygulanır? Kısaca bir özetlerseniz bize.
Üç tane var. Bazal hücreli karsinom, squamous hücreli karsinom ve malign melanom. Şimdi bazal hücreli kanser çok masum. Kanser demişler ama aslında kanser değildir. Sadece o bölgede iyileşmeyen bir yara yaptığı için adı kanser. O en masum olanı. Ama diğeri de bütün kanserler için, malign melanomda, yani sadece deri kanserleri içinde değil, bütün vücudumuzdaki kanserler içindeki en kötü olanıdır. Çok hızlı metastaz yapar. Erken tanısı o yüzden çok önemlidir. Aslında buradan bugün en çok vermek istediğimiz mesaj bu olsun. Herkesin 6 ayda bir ya da hiç değilse senede bir benlerini mutlaka bir çek ettirmeleri lazım.
Tabii,
potansiyel malign melanom riski. Sadece görünen benlerde de değil, hatta gizlenmiş saçlı derinin içinde, ayak parmak aralarında, kulak arkasında, yani bütün vücudun çek edilmesi lazım. Yani bir tane doktor sizi böyle çırılçıplak baştan ayağa, genital bölge gizli alandır mesela. Bir anda lenf nodu şişer, ne olduğunu anlamaz kimse, malign melanom olur.
Ben de beyin cerrahı olduğum için metastazlarıyla ortaya çıkan çok malign melanom gördük.
Evet, gözün içinde küçücük bir ben falan, yani çok sıkı çek edilmesi
hatta birçok zaman yeri bile bulunamıyor.
Tabii,
yani nereden geldiği teşhis sadece metastazla anlaşılıyor.
İçini tek tek
değil mi? Bakmak lazım. İşte bu hakikaten çok ihmal edilen bir konu. Kimse de bilmiyor bunu.
Çok önemli bir konu.
Zaten teşhis konduğunda bir yerinde bir kitle oluyor. Bakıyorlar malign melanom. Nereden geldiği belli olmuyor. Ondan sonra tabii olay bambaşka oluyor. Dediğiniz gibi halbuki sürekli kontrole girilse, bu alışkanlık olsa çok iyi olur.
Senede bir kere herkesin mutlaka bakması lazım. Çok basit bir kural var. Hep onu söylüyoruz. A, B, C, D diye böyle özetlenmiş. A asimetri. Yani beninizde bir değişiklik olduğunda, şekli değiştiğinde, border düzensizliğinde, B'de border düzensizliği, C color, yani 4'ten fazla renk olursa, bir rengi değişti, bir tuhaf bir renk oldu. D'de different structure, yani tuhaf bir yara oldu, kanadı, ülser bir yara gelişti. Yani beninizde normalden bir sapma olduğunda muhakkak hızlıca doktora.
Hemen de çıkartmak en iyisi değil mi?
Hemen eksizyon ve yakın lenf nodu, yani neredeyse mesela diyelim ki şuranızda hemen koltuk altındaki lenf nodunun, yani dermatolog hemen mutlaka bir cerrahla, bir onkologla hemen bağlantıya geçip erken tanı, çünkü hayat kurtarıyor. O lenf nodu çıkarılırsa metastaz riski çok azalıyor. O yüzden erken tanı çok önemli.
Çok önemli.
Peki bu bazal hücreli kanserlerde galiba bir en çok sık görülen bazal hücreler.
Çok sık görülen. Evet. Güneş en çok tetikler.
Onlarda metastaz oluyor mu?
Hayır. Onlar çok masum. Sadece çıkarılması yetiyor.
Diğerlerinin de tedavisi aslında o bölgenin çıkarılması. O bölgenin çıkarılması. Ya da ilave.
Kremle de tedavi edilebiliyor. Bazal SLSA için üretilmiş kremler de var.
Evet.
Küçük cerrahi işlemlerin bile yapılmadığı hastalarda kremler var. Hı-hı. Onlarla bile tedavi edebiliyoruz. Onlar çok masum.
Evet.
Şimdi başlamışken devam edelim. Tabii yüz olduğunu, saç da önemli bir konu.
Deri saç çok dökülmeleri, geniş evet, yani çok iyi. Saç, ağız mukozası.
Yani sabaha kadar konuşsak burada bitirmemiş bilmez.
Konu böyle geniş sakısı ancak şu an.
Evet. Yaparız.
Tabii. Saç dökülmeleri çok önemli evet. Bir toplumda. Çok tabii dünya çapında yaygın bir sorun. Ne çeşit saç dökülmeleri oluyor? Neye bağlı oluyor mesela? Neyin eksikliğinde veya neden kaynaklanan? Erkeklerdeki ayrı, tabii hanımlarda da ayrı oluyor. Evet. Ne yapılabilir genel olarak? Ondan evet. İsterseniz kısaca bahsedelim.
Yani en sık gördüğümüz evet. Saç dökülme biçimi erkek tipi saç dökülmesi, androgenetik alopesi deniyor. Genetik artı erkek olmak sebebiyle olan bir şey. En sık gördüğümüz saç dökülmesi bu.
Evet.
Öbür saç dökülmesi sebepleri, yani genel saç dökülmesi sebepleri çok yaygın. Tiroid hormonunun az ya da çok çalışıyor olması. Yani bir doktora başvurduğunda aslında saç dökülmesi bir bulgudur. Bir hastalık olarak görmüyoruz. Bir semptom. Yani dermatoloji, semiyoloji gibi, yani gösterge bilim gibi. Yani siz bir bulgudan bir hastalık yakalarsınız. O yüzden mesela saç dökülmesi de öyle. Altta yatan bir şey var mı diye hastayı hemen check etmelisiniz.
Nelere bakılması gerekir?
Demir, kansızlık. Yani kansızlık en sık olabilir, gördüğünüz evet. Kansızlık. Kansızlık sebepleri demir, demir bağlama kapasitesine mutlaka bakılmalı. B12, folik asit eksiklikleri, çinko, bakır, selenyum eksiklikleri, tiroid hormonunun az ya da çok çalışıyor olması. Bunlar en sık sebepler. Ya da mesela hastanın bir hastalığı vardır, kanser hastalığı. Kullandığı ilaçlar, bir takım ilaçların evet, yan etkileri, antidepresanların yan etkileri. Yani hastayı çok iyi bir check etmelisiniz. Bir hastalık yakalayabilirsiniz evet. Altında.
Biyopsi de yapılabilir değil mi?
Tabii küçük saçlı bir deri parçası, deri, evet. Saçlı deri hastalıkları da olabilir mesela.
Neler olabilir?
O zaman mesela diskoid lupus eritematozus diye bir hastalık var. O saçlı evet. Deriyi tuttuğunda bölgesel bir alınma oluyor. Ya da mesela saç kıran çok
saç
yaygın.
Kıran, evet.
Stresten saç dökülmesinin de aslında en sık sebeplerinden biri strestir.
Orada bölgesel yerel bir şey değil evet. Mi? Peki nasıl tedavi ediliyor?
Aslında orada ben hep böyle anlatırım. Saçın siz stres olduğunuz vücudunuzda diyor ki ben bu stresi kaldıramıyorum. Size küçük bir uyaran veriyor ve oradaki saçı döküyor. Size küstü diyelim saç. Böyle evet,
bağışıklık sistemi oraya saç köklerine
evet,
saldırıyor değil mi?
Evet, bağışıklık sistemi hücreleri oraya saldırıyor ve orayı yani kendi hücreleriniz kendi kendini öldürüyor orada. Evet. Yani zaten bağışıklık sistemi çok hastalığı tetikliyor.
Kortizonun faydası var mı yani kortizon?
Evet, oraya minik uyarı aslında kortizon saç çıkarmaz. Kortizon oraya immünosupresan olarak veriyoruz ve orada hani yoğun bir
sadece o bölgeye.
Evet, o bölgeye. Evet. İğne yapıyoruz, enjeksiyon yapıyoruz ve hadi geri gel diyoruz.
Evet. O bölgede dökülen saç geri geliyor mu peki?
Hiçbir şey yapmasak da, kortizon yapmasak da, iğne yapmasak da, kortizon yapmasak da gelir. Sadece hastanın şunu anlaması lazım. Ha bu doz stres overdose evet. Yani fazlaymış. Sakinleşince o problemi çözdüğünde o muhakkak geri gelir. İlk gelen kıllar da ince, cılız ve zayıftır. Sonra düzelir. Evet. Muhakkak geri gelir. Orada kalıcı bir kayıp evet. Yoktur.
Dermatoloji zaten çok geniş kapsamlı bir uzmanlık alanı. Yani her şeyde mutlaka dermatolojiyle alakalı bir durum,
evet,
vakalar
yani
ortaya çıkıyor.
İç hastalıkların
evet.
Da bulgusu olarak
bağlantılı diğer evet,
olabildiği tabii. için. Evet. Yani o kadar da geniş bir organ, o kadar tabii. Da geniş bir konusu var ki 3000 tane hastalık var.
Çok fazla.
Ben ilk dermatoloji ihtisasına başladığımda şaşkınlıkla karşılamıştım. Hiç bu kadar beklememiştim.
Sizin o zaman ilminiz yani değil mi?
Konu çok
ben
geniş.
Ben şimdi utandım yani beyin cerrahisi 3000 deyince.
Gerçekten 3000 hastalık var.
Evet doğru.
Çok enteresan bir branş hakikaten.
Peki.
Saçtan evet. Ayak tırnağına kadar her alan ayrı bir konu.
Doğrudur.
Ama galiba bu hastalıklarda da yani özellikle dermatolojiyle ilgili hastalıklarda da stres çok önemli bir faktör.
Ben hep ona inanıyorum. Benim yani kişisel evet. Şeyim bu, merakım. Okulu bitirdikten sonra ilgilendiğim bir şey oldu bu. Yani insanın ruh sağlığı ve zihni bütün bedenini etkiliyor.
Tabii.
Yani siz de bilir doktor olduğunuz için bir hastalığın önce böyle bir sebepleri yazılır ama hep %90 idiopatik denir. O idiopatik yani bilinmeyen unknown kısım ben öyle düşünüyorum. Hep ruh sağlığımızla ilgilidir.
Doğru.
Geri kalan hastalıklara da bakın o hastalıkların da yine altında hep.
Zaten gittikçe daralıyor.
Evet. Ben insanın ruhsal olarak %100 sağlık halinde olan bir insanın hastalanmayacağına inanıyorum. Yani hastalıkların, o zaman benim bir hastam demiş ki o zaman doktor hanım tırnak mantarı da mı stresten? Eğer siz ruhsal olarak çok sağlıklıysanız vücudunuz sizin mantar enfeksiyonu almanıza da izin vermiyor. Çünkü bağışıklık sisteminiz o kadar kuvvetli ki mantar da almıyorsunuz.
Evet.
O yüzden diyebiliriz evet diye.
Bakın doğru, Columbia Üniversitesi'nde araştırma yaptılar.
Evet.
Çok
evet.
Net bu Time dergisine yayınlandı. Mesela dua eden hastalarla dua etmeyen hastalara bakmışlar. Dua eden hastaların daha çabuk iyileştiği, bağışıklık sistemlerinin daha iyi olduğu görülmüş.
Aynen, tabii, evet.
Tamamen doğru dediğiniz.
Mesela hastalar sihirleri okutur ve geçer bilirsiniz.
Evet.
Yani ben bir doktor olarak gidin okutun da geçsin demem tabii ki. Ama yani bu inançla bağışıklık sistemi kuvvetleniyor. Yani bunu nasıl açıklarsınız demişti yine bir hasta. Siz inanırsanız
bağışıklık sistemi
güçleniyor. Yani ruh sağlığımız bütün bedenimizi ve hasta olmamamızı aslında o yönetiyor.
Şimdi programa başlarken o konudan da bahsetmiştik hakikaten. Doktorun aslında burada da çok önemli bir rolü var. Hastayı mesela bazen oluyor, Adnan Bey de programlarda hep söylüyor. Hastayı yıkıcı konuşmalar yapıyorlar. Mesela adam diyor ki sen kansersin, 3 ay ömrün kaldı şey
bu
diyor.
Bu denmez.
Adamı çökertiyor, bağışıklık sistemi çöküyor. Yani tedavi edilemeyecek duruma getiriyor. Halbuki bunu doktorun değil mi? Şefkatle, merhametle.
Tabii
buyurun. Evet.
Bir gazetede okumuştum ve çok etkilenmiştim. Bir İngiliz hanıma işte bir kanser tanısı konuyor ve diyorlar ki işte doktoru diyor ki yani 3 ay hadi diyelim maksimum 6 ay ömrünüz kaldı. O da diyor ki madem benim bu kadar ömrüm kaldı, işi bırakıyor, bankadaki bütün parasını alıyor ve gitmek istediği her yere gidiyor. Fiji adaları, işte Miami, gezmek yapmak istediği her şeyi yapıyor ve eğleniyor. 6 ay sonunda da geri dönüyor ki hani öleceğim ya, tekrar Londra'ya geri dönüyor. Ve tekrar bakıyorlar, filmler tekrar çekiliyor, hiçbir şey yok. İyileşmiş tamamen. Hiçbir kemoterapi, hiçbir şey olmadan. Yani böyle mucizeler var gerçekten. İnsanın inancıyla ve ruh sağlığının kuvvetliliğiyle yapamayacağı şeyin olmayacağına inanıyorum ben. Kendi kendine
ben
insan iyi eder.
Tedavi olduğum hastalıkta dünyada yaşayan tek hastayım. Richter sendromu. 7 sene sürdü benim tedavim. 2 kemik iliği nakli oldum. MD Anderson'da tedavi olmuştum hatta o zaman. İlk doktor karşıma geldiğinde çok ağır durumdaydım. Bütün lenf bezleri böyle şişmişti yani böyle ve aylar içerisinde hiçbir hasta 6 aydan fazla yaşamıyor. Yani medium survival dedikleri 6 ay.
Şunu örnek vermemize gerek yok. Evet. Çalsa örnek.
Doktor geldi karşıma şöyle bacak bacak üstüne attı böyle. Şöyle elinde attı, hatırlıyorum ben de yatakta yatıyorum karşısında şöyle yaptı. Senin dedi yani hiçbir hasta yaşamıyor dedi. Sana dedi ki kemikliğin aklını deneyeceğiz diye böyle. Karşımda konuşuyor ben de güldüm. Yani dedim kader dedim yani ya bir hafta yaşamış, bir hafta sonra ölmüşüm, ha 30 sene sonra kaderde olan bir şey bu diye. O şaşırdı, birdenbire toparlandı falan böyle. Sonra Allah'a çok şükür işte tedaviler oldu, kampanyalar oldu, arkasından tutmadı kemikliğin nakli bir daha oldu. 60 bin hap yuttum ben saymıştım böyle günde 50 tane falan yutuyordum. Bütün antifungaller, antibakteriyel, işte antibiyotikler, immünosüpresanlar, kortizonlar falan... Ya Allah bir
tabii,
şey
Allah'tan
verdi. Ama öyle söylenmez.
Tabii.
Ben hiç aldırmadım. Yani çünkü ben hakikaten inancımı biliyorum. Kaderde olan bir şey ama tabii. Herkes bunu öyle kaldıramaz. Onun karşısına gelip sen hiç yaşayan hasta yok. Sana bir tedavi deneyeceğiz ama o da muhtemelen faydalı olmayacak. Böyle konuşma yapılır mı? Bir de elinde şöyle atmış tabii. Falan böyle bacak bacak üstüne. Ben öyle gülerek neşeli cevap verince o şaşırdı. Bayağı da derlenip toparlandı böyle. Şöyle bir şaşırdı yani orada ağlayacağım falan mı bekliyordun? Bekliyordu bilmiyorum. Ama öyle konuşulmaz tabii yani.
Tabii. Evet,
bu çok yanlış
de.
Bir şey. Evet.
Biz yani bir doktorun bence her şeyden önemlisi hastaya pozitif yaklaşması. Hatta yani olabildiğince hastalığın iyileşebileceğine inandırması lazım ki hasta iyi olsun. Zaten onunla başlar iyileşme.
Tabii doğru. Bağışıklık sistemini çok etkiliyor.
Evet
tabii
hakikaten.
Ki. Sizinle vitiligo hakkında da konuşmuştuk programdan önce.
Evet.
Aynı mantıkta.
Evet.
Yani o
inancınızla pozitif bakışınızla.
Bundan da bahsedelim
tabii
şimdi.
Ki,
evet. Nedir vitiligo?
Vitiligo derimize pigment, derimize rengini veren bir pigment hücresi var melanin diye. O pigment hücresinin lokal bölgelerde bazı alanlarda gerçekten kaybolması. Ama bu ölmüyor o bölgede. Gerçekten o bölgeden çekiliyor. Yine psikosomatik olduğunu düşünüyorum. Otoimmün bir hastalık. Yani vücut kendi kendini bombalıyor.
Evet.
Kanserde de öyle aynı şey yani. Evet. O bölgeyi kendi kendine bombalıyor. Ben de bunun tamamen yine psikosomatik olduğunu düşünüyorum. Ruhsal sıkıntılarla tetiklenen, gene genetik kökeni de olan aile hikayesi.
Doğru, bazen hakikaten
görüşünüz gerçekten. Evet, bazen çok yaygın oluyor. Bazen bir alanda atıyorum bir arkadaşımın mesela hep göz çevresinde vardı. Hiçbir zaman oranın dışına çıkmadı atıyorum. Böyle lokal bir alanda kaldığı gibi bazı insanlarda şanssızlık eseri ellerde, vücudun yaygın bölgelerinde olabiliyor. Genital bölge mesela sadece tutulabiliyor. Böyle kalabiliyor ya da yayılabiliyor. Bu da yine insanın ruh haliyle ilgili.
Ne yapılabilir tedavi olarak? Kısaca ondan da
Birincisi gerçekten yine ruh sağlığı bence. İnsanın kendi kendi o bağışıklık sistemini düzeltmesinin tek yolu inanması. Evet. Ve bu hastalığa takılmamak.
Evet. Evet.
Çünkü bu hastalık bulaşıcı bir hastalık değil. Kimse, ama halkın da biraz bilinçlendirilmesi lazım. Sedef hastası bir hastam hüngür hüngür ağlamıştı bana. Bulaşmaz. Ben hastalara dokunurum mesela. O yüzden sedef hastalığının lezyonlarına da, egzamaya da. Bulaşmadığını hastanın bir kere insanların bilmesi lazım. İşte sitenin havuzuna ben giremiyorum. İşte bir apartmandan birisi demiş ki işte o girmesin, o havuza ben girmem. Sanki bulaşıcı bir hastalık. Bu hastalıklar bir kere doğru. Bulaşıcı değildir. Bu çok acı bir şey. O hastayı daha da üzüyor.
Herkes bakıyor.
Evet, eli tutmuyor falan. Dikkat, ellerimde evet. Var diye işte benimle tokalaşmadı, bulaşır falan. Bu hastalıklar bir kere bulaşıcı değildir. Bu evet. Bir kere toplumun o insanlara karşı biraz şey davranması lazım. Bulaşıcı değil. Ruhsal olarak ona takılmamak, hastalık olarak görmemek. Yani o bölgede pigment hücresi yok, o kadar. Evet. Kapatıcılarla yüzündeyse kapatabilir. Yani ona takılmadığı zaman, takip etmediği zaman, yani ilerledi mi, arttı mı, bunun yüzün için üzülmediği zaman hastalık iyileşiyor.
Ona barıştığın
zaman evet yok gibi davranıyor. Yani dünyada ne kadar ağır hastalıklar var gibi, yani ne kadar olumlu bakılırsa. Onun dışında da tabii tıpta ne kadar çok gelişmeler oluyor. Dermatolojide de var. Çok sayıda evet. Darbant UVB, PUVA tedavileri, kremler, immünosupresanlar. Her gün bunlar için yeni yeni şeyler çıkıyor. Ama ben %90'ının psikosomatik destekle, ruhsal destekle evet. iyileştiğine inanıyorum.
Peki güneş ve lazer orayı tetikliyor mu?
Yanması. Şimdi biz güneşin evet. bir dalga boyunu PUVA ve darbant evet. UVB tedavide kullanıyoruz. Ama özel bir dalga boyu bu. Minik güneş ışığının faydası var. O anlattığım evet. saat 11'den önce ve 4'ten sonraki güneşin faydası. Tedavide faydası var. Ama yanacak kadar güneşlenmek travma, ona da Köbner fenomeni deniyor. Evet. Travma hastalığı tetikliyor. O aralıktaki güneş nasıl bizim sağlığımız için tehlikeli, o hastalıkları da tetikliyor.
Ya olumluyken olumsuz.
Evet, yani olumlu ışıklar evet. 11'den önce 4'ten sonra. Bu evet. aradaki güneş hastalığı artırıyor ama bu aralığın dışındaki güneş faydalı.
Evet, genetik yatkınlık var ama mutlaka yani şöyle ailede olmasa da, genetik yatkınlık olmasa da olabiliyor mu vitiligo?
Tabii ki ruhsal, mesela diyelim ki ailede var, 5 kardeşler bir tanesinde görülüyor ya da 3 tanesinde görülüyor. Bakın o kardeşlere, o olmayan daha kuvvetli, daha neşeli. Evet. Onlarda çıkmaz hastalık. Diyelim ki diyabet, şeker hastalığı aynı şey. Yani tip 2 diyabet hepsinde evet. çıkacak diye bir kural yok. 2 tanesinde çıkıyor, 3'ünde çıkmıyor. Bakın o ikisine. Daha içe dönük, daha hassas, daha kırılgan kişilerde ya da obsesif evet. yani özel bir şey var. Onlar da çıkıyor. Ama diğer üçüne bakın, ondan farkı var. Yani ne kadar ruhsal olarak kuvvetli olursanız, evet. ne kadar pozitif, olumlu şey olursanız, kendinize bakarsanız, hayatı ne kadar severseniz o kadar hasta olmuyorsunuz.
Aslında tabii çok de. Önemli bir konuyu söylüyorsunuz tabii. siz. Hakikaten bu teşhis edilen bir şeydir. Bunun bir açıklaması da var aslında. Bu inançlı, ruh hali iyi. Böyle değil mi? Hakikaten evet. içi huzurlu olan insanlarda sağlık özel bir korumaya alınıyor.
Bakın
hakikaten.
Kendinizi grip olduğunuz zamanlara bak. Keyifsiz, bir şey canınız sıkılmıştır. Böyle, onun dışında doğru. da soğuktan geçiyoruz olmuyor. Evet. Niye o zaman oluyor?
Çünkü
bir bakın.
Bağışıklık etkileniyor.
O zamanlar hep yani griple diğer hastalıklar arasında bir fark yok. Yani bir şekilde bir hastalık tetikliyor vücut bir dönem kötü geçirdiğinizde. Onun için kötü dönem yok. Her
bunu
zaman
ben yaşadım. Yani hastalığımda evet. Çok sevgi gördüm. Yani bir dakika yalnız bırakılmadım. Kardeşlerim, arkadaşlarım evet. bir dakika evet. yalnız bırakmadılar. Hiç kimse sıkılma alameti göstermedi. Adnan Bey her gün ilgilendi hastalığımla. Yani bu insanın yaşamasına da vesile oluyor. Ben de huzurluydum. Yani tabii o anlamda evet. ama etraftan gördüğüm sevgi de yaşama vesile oldu. Bu çok önemli bir şey hakikaten. Yani sizin söylediğiniz kesinlikle doğru.
Hastalığı iyileştirir. Sevginin açamayacağı kapı yok.
Doğru.
Hastalığı da iyileştiren şey bu.
Evet. Evet. Şimdi belirtiden hastalıklara gidelim biraz isterseniz. Çünkü cildin mesela kaşınma. Bazen hakikaten kaşıntılı ciltler oluyor böyle. Neler olabilir bunun arkasında yatan? İnsanlar böyle hakikaten kaşınma ihtiyacı hissediyor. Bir de rahatsız eden de bir şey durumu ortaya evet. çıkabiliyor. Nelere bağlı olabilir, neye bakmak lazım veya nasıl tedavi edilebilir, rahatlama verilebilir?
Şimdi kaşıntı dermatolojideki ilk en önemli bulgudur evet. ve 2-3 sayfa sebep evet. sayılabilir. Deri hastalıklarının çoğunun yani liken planus, evet. sedef yani bütün deri hastalıkları, çoğu %90 deri hastalıklarının ilk bulgusu kaşıntıdır. Psikosomatik sebeplerle de olabilir yani stres de kaşıntı evet. yaratabilir, uyuz da kaşıntı yapabilir. Çok sayıda hastalığın sebebi kaşıntı. O yüzden ilk önce doktorun bir hastayı derisine bir bakması lazım. Hast kişinin de yani bir döküntü var mı?
Var mı, evet. Evet.
Diye. Yine bu hastalıkların mesela roze, psoriasis roze dediğimiz bu gül hastalığı en sık şu sıralar benim gördüğüm hastalıklardan biri. Önce hastanın kendi vücudunu bir check etmesi lazım. Bir döküntü var mı diye. Eğer bir döküntü varsa mutlaka bir cilt doktoruna başvurması lazım. Yine ama kaşıntının %90 sebebi psikosomatiktir. Onun dışında da mesela cilt kuruluğu en sık kaşıntı sebeplerinden biridir.
Evet.
Kış mevsimine girdik. En sık gördüğüm dermatolojideki konulardan biri. Kuru kuru kaşınıyorum, çok kaşınıyorum. Artı yaşlılık. Çünkü deri nemini kaybeder. Hani anlattım ya o hyaluronik evet. asit. O su tuttuğu için deri nemini kaybeder. Hiçbir şey bulamayız. Senil pruritus diyoruz yani yaşlılık kaşıntısı. En sık kaşıntı sebeplerinden biridir. Bol bol nemlendi. Ben herkese onu öneririm. Şimdi banyodan çıktık. Kendinizi sevin. Şöyle bir banyodan çıktık.
Sıcak
güzel
su,
bir nemlendirin.
Ilık su.
Evet. Sıcak su kaşıntıyı arttırır.
Arttırır değil mi?
Arttırıyor evet.
Zararlı mı peki?
Akojenik ürtiker denen bir şey var. Suyun tetiklediği kaşıntı. Mesela onda da sıcak su da artır. Ilık su kullanmak. Banyodan çıktıktan sonra vücuda bir nemlendirici sürmek, hele kış mevsiminde çok önemli bir konu.
Evet. Bol su içmek.
Bol su içmek. Sağlıklı beslenmek.
Evet. O zaten ciltteki yaşlanmaya da faydalı değil mi? Bol su içmek.
Aynen. Bol su içmek ve vücudunuzu nemlendirici sürün. Yani güzel cilt doktorunuzun önereceği bir nemlendirici çok önemli. Kokusuz, parfümsüz, renksiz bir nemlendirici. Eczane evet. ürünü.
Evet.
Her zaman herkesin olması lazım.
Tabii alerjiler de önemli bir konu. Yani sizi de çok yakından ilgilendiriyor tabii. Çünkü evet. genelde hep döküntüyle ortaya çıktığı için ciltte şişme, işte ödem, yüzünde Hı-hı. gözünde şişme falan gibi vesaire gibi. Bu durumda ne yapmak gerekir? Mesela alerjisi olan bir insan yıllarca alerji ilaçları alıyorlar ama hiç arkasındaki alerjinin ne olduğu evet. araştırılmıyor. Bulması da çok zor.
Evet.
Değil mi? Ne yapmak
yani
gerekir?
Dermatolojinin evet. çok zorlandığı konulardan biri alerji. Sadece dermatoloji değil, alerji birimi var artık yani
evet.
tek başına. Çünkü tespit etmesi çok zor. Doktordan ziyade ben hastanın kendisinin tespit edeceğine. O yüzden mesela hastaya derim ki en güzel siz tespit edersiniz. Ben ne yedim? Mesela bir hastam yıllardır domates yemiyormuş. Dedim rica ederim gidin domates yiyin evde. İstediğiniz kadar domates yiyin. Çünkü birkaç tane besin var böyle suçlanıyor. Ceviz, balık. İşte deniz ürünleri. Evet bunlar çok alerjen. Böyle bir liste sayabiliriz size ama bu demek değil ki bütün bunlardan bir doktora gittiğinizde şunların hepsini çıkar listenden. Öyle bir şey yok. Hasta çünkü bilir. Ben domates yediğimde eğer vücudumda kabarma ve şişlikler oluyorsa en güzel hasta kendisini bilir. Yani ben yumurta yediğimde şişiyorum. Ben ceviz yediğimde şişiyorum. Ya da ben ne zaman istakoz yesem şişiyorum. Yani onu bilirsiniz. O sırada reaksiyon olur. En güzel hasta kendisi tespit eder ve o besinin besinden çıkarılması, diyetten çıkarılması hastalığın tedavisidir. Bu kadar basit aslında. 2x2=4. Ama bunun dışında çok fazla alerjenler patch test yapıyoruz mesela. Bunlar üretilmişlerdir. Küçük böyle
evet.
Haplar şeklinde. Sırtına yapıştırırız. Çünkü en fazla alerjiyi gösteren hücreler, Langerhans hücreleri en çok sırtımızda var. O yüzden biz de onu sırta yapıştırıyoruz. 48-72 saat sonra bu testi okuyoruz. Çok güzel o alanlardan bir tanesinde ya da birkaç tanesinde bir reaksiyon görülüyor. Onları okuyoruz. Zaten ne olduğu listede de yazılıdır. Hastaya diyoruz ki şunlardan uzak durun. Böylece eğer bilemiyorsa, bir türlü kendisi tespit edemiyorsa biz de onu tespit etmiş oluyoruz bu testle.
Kan test,
bu test
evet.
ne kadar isabetli oluyor? Bu yama testi dedikleri
evet,
yöntem.
Evet, patch test.
Evet.
Evet, kontak dermatiti varsa çok tekrarlayan çok isabetli bir test. Benim çok pozitif şeyler aldığım hastalarım oldu.
Metallere bile evet. oluyor değil
metallere
mi?
Metallere bile. Hasta bir türlü bulamıyor neye Civa. Karşı olduğunu. Ha anlıyoruz evet. ki deterjanlara karşı varmış. Kıyafetleri artık deterjanla makinede yıkanmıyor. Non alerjen sabunlarla yıkanıyor ve hasta bitiyor bütün derdi. Yani o kadar çok rahatlattığımız böyle hasta Tabii. oldu ki yani bir türlü bulunamıyor. O besini çıkarıyor, bu besini çıkarıyor
evet.
falan. Meğerse deterjana varmış. Kıyafetleri makine deterjanlarından yıkanmadığında konu kapanıyor. Yani böyle tespit ettiğimiz çok hasta oldu. Böyle rahatlamış evet. oluyor aslında.
Yani aslında egzamanın da altında yatan sebepler olmuş oluyor. Bir
evet yani
mi?
Tabii ki egzamanın evet. bir sebeplerinden biri bu sadece. Evet.
Şimdi akarlar falan evet. da tabii önemli.
Tabii bahar geldiğinde hapşırmaya başlıyor hasta. Evet.
iyi bir temizlik gerekiyor. Halıları falan çıkarmak gerekiyor herhalde, değil mi? Aynen. Öyle bir durum olduğunda. Peki RAS testi, yani kanda bakmakla bu dediğiniz yama testi arasında ne fark var?
Burada immünoglobulin E diye bir şey var. O çok yüksek çıktığında anlıyoruz ki siz genetik olarak buna çok yatkınsınız ve alerjik bünyelisiniz.
Evet.
Mesela sizin o biraz önce bahsettiğiniz halılar, şeyler, böyle yaşayan aileler var. Çocukları çok ızdırap çekiyor. Bebek yaşta o egzemalar, döküntüler, evet, çocuk derdini de anlatamıyor. Çok ızdıraplı bir şey yani kaşıntı. Yani bir böcek ısırdığında nasıl, evet, birkaç gün kaşınınca rahatsız oluyoruz. Çocuk her zaman o halde. Atopik dermatit diyoruz onlara da. İşte kıyafetleri özel, evdeki halılar kaldırılıyor. Çok tüyleri olan halılar değil. Deterjanla yıkanmıyor çocuğun kıyafetleri, sabunla yıkanıyor filan. Yani böyle bütün hayatları bunun üzerine şeyli aileler var ne yazık ki. Genetik olarak çocuklarına da aktarmış olanlar. Evet. Basit bir konuymuş gibi görünüyor ama
çok
bütün hayatlarını etkileyen,
evet, tabii ki,
bir konu. Çünkü mesela bu egzamatöz reaksiyonları çok olan insanların vücutları, derileri de erken yaşlanıyor. Çok kurular. Göz çevreleri çok alerjiye, şey, yaşlı görünüyorlar. Yani 40 yaşına gelmiş ama yüzüne baktığında ya da elleri çatlamalardan, kurumalardan, evet, ve ızdırap verici kaşıntı ve şey var.
Peki bulunursa alerjen madde, o zaman aşılamayı tavsiye ediyor musunuz?
Evet. Çok faydası var.
Faydası var, değil,
evet,
mi?
Ama bununla ilgilenen ayrı bir birim var. Mesela benim de çok ilgilendiğim bir konu ama bir alerji uzmanıyla da görüşebilirler.
Görüşmek,
çünkü,
evet,
bu bitmeyecek bir konudur. Ben alerji uzmanıyla birlikte çalışıyorum. Çünkü deri kısmını ben tedavi ediyorum. Ama bitmek bilmeyen bir... Çünkü üç hastalık birbiriyle bağlantılıdır. Deride görünürse atopik dermatit, üst solunum yolunu tutarsa alerjik rinit, akciğerleri tutarsa astım. Bu üç hastalık birbirinin aynıdır.
Evet.
Aynısıdır. Başka organda,
evet, evet,
çıktığı için egzama, eğer üst solunum yolu tutarsa alerjik rinit, onlar hep hapşırır, ıksırırlar, sürekli burunlarını çekerler.
Evet.
Akciğerleri de tutarsa astım. Hepsi birbirine dönebilir.
Üç farklı uzmanlık alanını birbirine bağlayan.
Aynen. Çocukluğunda atopik dermatiti, tabii, var. Izdıraplar çekiyor. Bu çocuk ileriki yıllarda astım olma riski potansiyeli çok yüksek bir çocuk. Yani birbirinin aynı hastalıklar çünkü.
Peki antihistaminikler tedavi amaçlı mı yoksa baskılamak için kullanılan ilaçlar mı?
Şimdi bütün bu alerjileri yapan maddelerin, evet, başında bir sürü medyatörler var, bir sürü ajanlar var ama en fazla histamin diye bir madde, evet, var. Bütün bu kaşıntıyı, döküntüyü, alerjik riniti yapan şey histamin. Dolayısıyla hem semptomu ortadan kaldırıyor hem de hastalığı iyileştiriyor aslında. Ama hastalığı kökten yok etmiyor. Çünkü hastalık genetik olarak orada duruyor.
Baskılamış oluyor.
Antihistaminik, evet. Yani onlar neredeyse onunla yaşıyorlar. Yani şeker hastasının antidiyabetikler ya da insülin kullanması gibi bu hastalarda ne yazık ki uzun uzun antihistaminik kullanmak zorundalar.
Peki uzun süreli kullanılan antihistaminikler belli bir süre sonra bağışıklık kazanıyor mu?
Yok, hiç yapmıyor. Şey. O geri dönüş şeyi, histamin salgılanmasını her zaman baskılarlar. Onlara karşı şey gelişmez.
Evet, şimdi,
evet,
tabii
kısa kısa çok fazla sorular.
Yani mükemmel ama bilgisi.
Hocamızı
yani
yakalamışken.
Böyle yakalamışken, evet, sizi burada. Ama yakalamışken demeyeyim de, evet, tabii şeref verdiniz. Evet. Sizi tekrar tabii ağırlamak isteriz.
Memnuniyetle.
Çünkü hakikaten, tabii, herkesi ilgilendiren konu. Herkes de ufak,
tabii,
tefek.
Dermatoloji de o kadar geniş bir konu ki.
Yani dermatoloji, evet, cilt sorunu olmayan kimse yoktur.
Hiç.
Hiç olmazsa yaşlanıyor insan.
Hiç
yani.
Hiç olmazsa, evet, yaşlanıyor. O yüzden konu çok geniş.
Evet. Kuruluk, kaşıntı, yani
saç,
herkesin
rahatsız.
Tabii,
ağız
saç,
boza
tabii,
hastalıkları,
tabii,
egzamalar, deri hastalıkları,
biraz
kozmetik dermatoloji.
Evet.
Sonra ben size tırnak batıklarını da sormak istiyorum.
Ha, evet, benim çok özellikle ilgilendiğim, evet, bir konudur.
Tamam, önce ondan bahsedelim o zaman. Sonra, evet, da egzamadan biraz bahsedelim. Tamam.
Tırnak batıkları için kesin tedavi var mıdır?
O kadar basit bir kesin tedavisi var ki aslında benim çok üzüldüğüm bir şey. Çünkü bunun bilinirliğini, evet, artırmayı çok isterim. Çok yazı yazdım aslında ben bununla ilgili. Çünkü hastaların yine ilk gittiği yer kuaförler.
Hı hı. Ve özellikle kuaförlere
gidiyorlar. Ayak bakım merkezlerine, evet, gidiyorlar. Şimdi kuaför oradaki batık kısmı aldığı için, evet, ağlaya sızlaya bir şekilde oraya çıkarıyor. Hı. O batma hissi geçtiği için hasta geçici olarak bir rahatlıyor. Ya da ayak bakım merkezlerinde tellerle falan ya da, evet, pamuklar koyarak yatağı genişletmeye çalışıp o batığın orada verdiği ızdırap indirmeye
çalışıyorlar. Evet.
Ama sorunu çözmüyor. Kuaför,
evet,
de çözmüyor, o da çözmüyor. Tırnağımızı uzatan tırnağın köküdür. Hı hı. Yani tırnağımızı uzadıkça kesiyoruz ve uzuyor, değil mi?
Evet.
O batık kısmı da içeriye doğru uzatan buradaki bir kökü var. Çok basit, burayı lokal anesteziyle uyuşturuyoruz. Hı hı. Buraya minicik bir kesi atarak o batığı yapan kökü çıkarıp orayı törpülerseniz bütün konu kapanıyor.
Nasıl çıkartıyorsunuz? Bir anlatır mısınız?
Şimdi şuraya, evet, diyelim ki benim tırnağım batık ve burada fazla bir kısım, evet, var. Şuraya minicik bir lokal anestezi yapıyorum. Burayı uyuşturuyorum.
Evet.
Küçücük bir kesi yapıyorum buraya. Klempt uzatıp şunu çevirdiğimde oradaki batık kısım, yani kök, minik çıkar. Küçücüktür zaten. Onu kesip çıkardığınızda konu bitti.
O kenardan uzamıyor artık. Bitti. O tamam. Evet.
Onu lokal,
lokal anesteziyle. Bu kadar basit, evet, bir işlem. Hakikaten bütün hayatını, evet, kurtarıyor hastanın. Evet. Ama hastalar bilmediği için bunu,
doğru,
geziyorlar. Kuaförler işte.
Tabii yani, bir de enfeksiyon oluyor. Bayağı bir tehlikesi
tabii canım,
var.
Dolama, içeriye battığı işte için şey, tırnak mantarı riski çok yüksektir. Evet. Bu hastalar tırnak mantarı olurlar aynı zamanda. Hem tırnakları kalınlaşır. Artı çoğunlukla enfeksiyonla gelirler. Yani dermatoloğa bazen şans eseri buradaki dolama oldum ben, enfeksiyon oldum diye geliyor ki biz onu iyileştiriyoruz. Bir rahatlıyor hasta.
Evet. Tabii o dolama tendona uzansa tendinit oluyor.
Evet,
kemiğe,
evet,
gitse osteomiyelit oluyor. Bir de riskleri yani, de var tabii, doğru.
O dolamayı da antibiyotik tedavisiyle mi?
Evet, antibiyotik veriyoruz.
Cerrahi bir müdahale de gerekebiliyor mu bazen acaba?
Abseye haline, evet, gelmişse evet, zaten sonunda şey olacak. O zaman, evet, işlemi erteliyoruz. Önce antibiyotik içiyor, hı-hı, geliyor, işlemi yapıyoruz. İşlem, hı-hı, sonrasında da ben yine veriyorum ki tekrar enfeksiyon olmasın diye. Evet. Nasıl bakacağını da anlatıyorum işlem sonrasında. Son derece basit yani.
Tabii ki.
10 dakikalık, evet, bir işlem
bu
ama.
Bu anlattığınız yöntem çok önemli. Çok bilinen bir yöntem
değil. Ama
değil,
çok hayat, evet, kurtarıcı. Çünkü çok ızdırap veren bir şey. Ayakkabı, evet, giyinemiyor. Hatta tabii benim ki bir hastam şey diyordu. Artık uyuyamıyorum. Çünkü ayağım bir yere, diğer ayağıma ya da bir yere değdiğinde uyanarak, yani ağrıyla uyanıyorum diye.
Tabii ayakkabı giymek de mümkün değil. Yorgan bile değilse ya, böyle tabii, çok hassas
olur. Çok rahatsız edici, evet, olur tabii ki.
Aynen.
Evet. Şimdi egzamadan söz açmıştık. Egzaması, evet, olan çok insan var hakikaten. Nelere bağlı oluyor egzama ve nasıl tedavisi, kısaca bahsedersek bu, evet, konudan da.
Şimdi egzamada son, evet, en sık gördüğümüz egzama.
Hangi yaşlarda ortaya çıkıyor?
Her yaşta var. Evet, egzama şey, aslında yani yine mesela atopik dermatitin de bahsettik ya, çocuklardaki.
Evet.
Bir bulgusu derinin. En çok genetik olarak alerjik bünyeli, yani atopisi olanlarda olan bir şey. Genetik olarak alerjik reaksiyonlara müsait olanlarda olan bir şey. Yine stresle en çok tetiklenen bir durum. Bunun dışında da en çok mesela hastaların söylediğim titizlik hastalığıdır. Yani elini çok sık yıkayanlar, en çok ev hanımları ve temizliğe çok düşkün olanlarda olur. Sık el yıkamaktan ya da, evet, sık yıkamaktan vücutta yağ kalmıyor artık. Yani o kuruluktan, en sık sebebi egzamanın kuruluktur. Kuruluktan olur. Tedavisi aslında çok basittir. Bol bol yağlamaktır. Hani biraz önce söyledim ya, banyodan çıktıktan sonra şöyle bütün vücudumuzu nemlendirmek, evet, çok önemli. Gün içinde de mesela tuvaletten çıktık, tabii ki elimizi yıkayacağız. Ama ardından hemen nemlendirmek lazım. Ya da lüzumsuz çok el yıkamamak lazım. Yani bazı insanlarda hakikaten bu bir obsesyon. Oraya dokundum, paraya dokundum, yıkadım. Şey, okey tamam, temiz olmamız ve şeye dikkat etmemiz gerekiyor ama fazla yıkadığınız zaman bu sefer de çok fazla kurutuyorsunuz ve minik minik çatlaklar oluşuyor egzamadan. Evet. Oraya bakteri girer. Evet. Tam tersine siz temiz olacağım derken enfeksiyon alırsınız.
Tabii
yani hepsinin, evet, balansı çok önemli, evet, her şeyde.
Doğru.
Fazla.
Cildin kendi direnci var zaten.
Tabii.
Cildin asidik bir ortamı var değil mi?
Aynen.
Faydalı bakterileri var. Siz onu tahrip ettiğiniz zaman.
Yok ettiğiniz zaman bu sefer siz kendinize hastalandırıyorsunuz. Zarar, evet. Her şeyin
evet. Sabunun da kalitesi önemli herhalde değil mi? Her, evet, bazı sabunlar hakikaten çok kurutuyor, şey ediyor.
Şu önemli, derimizle, evet, uyumlu olması. Ve bir yine dermatoloğun önereceği ya da eczane ürünü, böyle kokusuz, parfümsüz, renksiz, güzel bir nemlendirici çantamızda, evimizde yıkadıktan sonra şöyle bir nemlendirmek önemli.
Evet. Peki,
bu kadar basit, evet, bir şeyle aslında egzamadan kurtulabilir insan.
Göz kapaklarında da çok sıklıkla egzama oluyor. Onun,
evet,
kesin tedavisi var mı hakikaten, yoksa belirli şeylere dikkat edildiğinde dönemsel atak dönemleri ya da daha hani şey olduğu, atakta olmayan dönemler oluyor.
Evet. Şimdi göz çevresi de egzamaları en çok kadınlarda olur. Bir de sporcularda çok, evet, görülüyor. Havuz kullanan, klor göz çevresinde egzama yapıyor. Ya da en çok gördüğümüz göz çevresi egzaması kadınlardaki makyaj ve makyaj temizleme ürünlerinden, evet, ve kullandıkları ürünlerden oluyor göz çevresi egzaması. Ve aslında göz çevresi çok duyarlı bir bölge. Evet. Diğer yerlerdeki egzamaları tedavi etmekten de çok zor. Çünkü derin en ince olduğu yerlerden birisi göz çevresi. Dolayısıyla o vakalarda bir süre hiç makyaj yapmamalarını öneriyoruz. Çünkü siz onu kullandığınız anda, o uyaranı aldığı anda tekrar başlıyor. Bir süre hiç göz makyajı yapmamak, boyar maddelerin hiçbirini kullanmamak, makyaj temizleyiciler kullanmamak. Göz çevresine yüzünüzü mesela temizlerken kullandığınız tonikler mesela evet. en fazla göz çevresi egzaması yapar. Tonik değdirmemek. Yine bir doktorun önereceği makyaj temizleme sütleri vardır. Hı hı. Tamamen non alerjik. Onlarla temizlemek önemli. Yüzünüze kullandığınız nemlendiriciler de çok önemli. Bütün göz çevresine yüzünüze sürüyorsanız onu. Bunların hepsinin eczane ürünü olması. Hı. Çünkü çok fazla şimdi kozmetik sektörü bu çok büyük bir pazar. Ve çok fazla slogan var. İnsan da en çok göz çevresinden yaşlanıyor. İşte kırışıklıklara son, işte iki haftada şöyle kırışıklıklarınız evet. açılacak, şöyle göz torbalarınız inecek, şöyle. Bunlara kesinlikle inanmasınlar. Çünkü hiçbir krem böyle bir şey yapamaz.
Para tuzağı değil mi? Evet,
tabii. Bir sektör. Dolayısıyla evet. en güzeli cilt doktorunuza gideceksiniz.
Tabii ki.
O kadar basit bir şeyle vazelin bile mesela içinde hiçbir katkı maddesi yoktur. Bu işi çözer. Ama insanlar çok para harcamak istiyor kozmetik kremlere. Kremle olmuyor ne yazık ki.
Kortizon yani enjeksiyonlar faydası göz oluyor mu göz çevresi
belki
için?
O dönemdeki hastalığı evet. iyileştirmek için biraz lazım gelebilir ama evet. kortizonun da uzun kullanımda çok yan etkileri var. Evet. Çok önemli. O zaten göz çevresinin derisi çok ince.
Daha da ince
deri atrofisi yaptığı için evet. yani evet. uzun süre göz çevresinde kortizon kullanılmaz. Dolayısıyla göz çevresi egzaması aslında egzamalar için de en önemlisi.
Evet.
O zaman hemen bir doktora gitmek lazım.
Makyaj ama önemli bir faktör olmuş oluyor.
Evet, iyi ürünler kullanmak evet. lazım. Bu bir. İçi dediğim gibi tonik hiç göz çevresine sürmemek lazım. Makyaj temizleyicinizin bile dermatolojik bir ürün olması
daha çok
gerekiyor.
Parfümsüz ürünler.
Parfümsüz, kokusuz, renksiz olmalı.
Evet, şimdi bir de ağızda sık karşılaşılan şeyler var. Aft.
Evet.
Böyle işte dudak içinde, dilin üzerinde olabiliyor, yanak içinde. Bazen de su toplamış oluyor. Pemphigus diye bir hastalık var. Nadir de evet. görülse de. Tabii bu da doğrudan sizi ilgilendiriyor.
Aynen.
Ne yapmak gerekir? Mesela birçok kişi söylüyor ya ağzımda af çıktı diyor. Af çıktı, af çıktı. Nasıl bir tedavi uygulanabilir? Ne yapmak gerekir?
Şimdi ağızda yara, şimdi ağız hastalıkları da ayrı bir konu.
Evet.
Yani ağızda yara bir aft olabilir ya da dediğiniz gibi aftöz hastalıklar grubu var.
Evet.
Pemphiguslar, bilöz pemphigoidler onlar ayrı bir konu. Çok evet. ağır hastalıklar gerçekten. Bağışıklık yine bağışıklık sistemine ilgilenen hastalıklar. Ama en basit mesela bir aft gördüğünüzde bir ya idiopatik ailevi nötropeni denen bir şey var. Bir olabilir. Ya da ağızda aft stres sebebiyle olur. Mesela bir şey canınız sıkıldı falan. Nasıl saç kıran ya da ürtiker olduğunuz ya da bir şey olduğunuz evet. ağzınızda aft da çıkabilir. Yani bu stres her türlü hastalığı en basit aft en çok stres dolu. Ya da sık gördüğümüz behçet hastalığı mesela ağızda aft.
Evet.
İlk bulgularından biridir. Benim ilk aklıma hep behçet hastalığı olmasın diye. Genital bölgenizde de aft oluyor mu? Ya da ne sıklıkta ağzınızda aft oluyor? Bu ilk defa mı oldu? Ya da bir ay içinde kaç kere oldu? Yani bu sorular çok önemli. Ağızdaki afttan evet. da yine bir hastalık yakalarsınız.
Yakaladı doğru.
Yani.
Travmaya bağlı yani da oluyor
konu
galiba
çok geniş.
Değil mi
aftar? Evet. Mesela dudağını ısırma hastalığı falan, evet. vardır.
Evet. Peki bir af çıktığı zaman ilk tabii ağrısını dindirmek için en acil, en kolay ne yapılabilir? Böyle satılan pamuklu şeyler var böyle.
Var,
15
evet.
saniye değdiriyorsunuz.
Karbonatlı gargaralar evet. yapılabilir. Evet. Ya da işte şimdi piyasa isimlerini söylememek lazım.
Evet. evet.
Çok kolay aslında iyileştirecek ağızdaki af çözümler var ama bir hastalığa bağlıysa diyelim ki bir hastalık
tabii.
iyileşmez. Evet. Yani onu başka türlü.
Zaten biyopsiyle
hasta, biyopsi alınmalı. Bir takım
uzman kim görmeli gelecek. Tabii ki.
O hastaların çoğu hastanede yatarlar. Evet. Yani hospitalizasyon gerekiyor.
Vitamin eksikliğine bağlı
tabii
da olur.
Tabii vitaminlerin galiba. Eksikliğine evet. bağlı da olabilir. Aneminin anemide de mesela demir eksikliği, anemisi, B12 folik eksikliği eksikliklerinde dudak kenarlarında çatlamalar, keyilikler, ağızda aftlar sık görülür.
Siz kendi açınızdan hangi vitaminleri tavsiye ediyorsunuz?
İnanın ben sağlıklı beslenmeyi tercih ediyorum. Ben dışarıdan hiçbir şey almayan birisiyim.
Evet.
Benim vücudum da öyle yaratılmışım. Hiçbir şey içemiyorum ne yazık ki. Konuşmuştuk
evet,
sizinle
evet.
yayından
evet.
önce. Dolayısıyla ben genelde ilaç almama, çok zorda kalırsam ağrı kesici arada bir içebilirim. Başım ağrırsa. Onun dışında ben hiç ilaç içmiyorum. Vitamin desteği
ama
hiç almıyorum.
Ama doktor olarak ben söylüyorsunuz.
Ben hiç almıyorum. Ben besinlerle alıyorum. Mesela kırmızı evet. biber, biberin her birine bayılırım. Çok güzel bir C vitamini de bütün evet. deposu. Ne kadar natürel alırsanız vücudunuz zaten onu istiyor. O kadar iyi. Hiç kimyasal bir şey vücuduma sokmuyorum. Çok su içiyorum.
Çok da
bol bol meyve sebze
yani.
Yiyorum.
Kimse kötü yapıyorsunuz diyemez.
Evet, meyve sebze çok yiyorum. Sebze çok yiyorum. sebzeyi daha çok çiğ yemeye çalışıyorum. Ama tabii öyle de beslenmez. Sıkıcı olabilir. O yüzden yani
et yemiyor musunuz?
Yiyorum ama olabildiğince mesela ben böyle önüme kocaman bir şey yiyemiyorum gerçekten. Daha çok balık çok severim ama et yerine hayvanın gıda, çok hayvanseveri olduğum için
çok fitsiniz, fazla oradan et belli yemiyorum. Zaten evet.
Evet, yiyemiyorum daha doğrusu. Hayvanın ürünlerini yiyebilirsiniz. Aynı protein onda da var. Yani koca bir et yemek yerine iki tane yumurta yediğinizde aynı şey alıyorsunuz.
Kaç yumurta yiyorum biliyor musunuz?
İstediğiniz kadar yiyin.
7 tane yiyorum her sabah.
Tebrik ederim sizi, bravo.
Herkes yapmasın ama hiç sarı yemiyorum.
Şey yemek yerine gerçekten hayvanın ürününü aldığınız yıllardır vakit ama aynı protein alıyorsunuz. Onun için
de çok tabii ki değil mi?
Yani işte dengesi yiyin, beyazını yiyin. 3 tane beyaz bir
sarı. Ben hiç sarı koymuyorum. 7 tane beyaz. 4 gram protein var yaklaşık. 4 kere 7, 28-30 gram. Kilo başına 0.8 gram tavsiye ediliyor. Yani bu mesela protein tozları artık tavsiye edilmiyor. Avustralya'da biri öldü. Bade çalışan tozundan. Evet protein tozundan bütün dünya ayağa kalktı. Sonra araştırdılar, baktılar ki fazla alınan protein aslında zararlı. Fazlası şöyle
evet,
oluyor.
Gerek yok yani her şeyden sebze.
0.8 gram ama evet. Onu da tutturmak gerekiyor. Yani mesela 60 kilo olan birisi 6 kere 8 48 48 gram protein almalı günde. Yani bunun için de işte ben 7 tane yumurta yediğimi farz etsek 30 gram yapıyor buna. Evet yıllardır bu şekilde besleniyorum. 30 gram oradan almış oluyorum. Tabii biraz et, sebze vesaireden de alındığı zaman o tutturulabilir. Fazlası ama protein şeyinin alımının zararlı. Şöyle diyorlar proteinin fazlası zaten atılırken böbrekten hem su kaybettiriyor hem kalsiyum kaybettiriyor. Ve zararlı etkileri var. Yani fazlası doğru değil. O sporcu şeyi falan aşırı spor da doğru değil zaten.
Aynen.
O da vücudu yaşlandıran.
Yoruyor.
Yani yoruyor. Hayır, çok
öldürüyor. Yoruyor. Bakın.
O kadar güzel söylediniz ki her şeyin fazlası tabii. Zarar. Zararlı. Azı karar
fazlası zarar.
Her şeyin ortası. Güneşle ilişkimiz de öyle. Yani iyi ilişkinizi her şeyle iyi kurarsanız yiyeceklerle de öyle. Her şeyi yiyebilirsiniz. Et de yiyebilirsiniz. Hani bu benim şeyimdi. Ben et de yiyorum, köfte yiyorum ama yani böyle kocaman bir şey geldiğinde yiyemiyorum ama dediğim gibi her şeyle ilişkimizi iyi kurarsak
tabii,
sağlıklı.
Tabii ki. Bol su içmek gerekiyor işte ama en önemlisi tabii sigara içmemek, işte alkol tüketimi, zararlı fast food dediğiniz o işte o şeyler falan onlar mahvediyor. Amerika'da şişmanlık çok büyük problem. Yani tabii. Toplumun ki şişmanlığı aşağıya çektiler şeyi yapabilmek için. %60'ı obez ve bu Türkiye'de de öyle obez yok. Yani böyle insanlar geziyor sokaklarda.
Evet, hayatımda hiç görmedim.
Evet. İşte onlar da mahvoldu yani aslında o şeyden. Bir de hayvanları da dediğiniz gibi öyle yapay şeylerle besliyorlar ki kötü ürünlerle, hormonlar,
hemen hasta,
antibiyotikler
hayvan şey olsun, evet. Büyüsün ve büyüsün onları diye, keselim şey. Bu çok üzücü gerçekten.
Evet.
Biz kendimize ne kadar şey bakarsak o kadar yani nasıl bakarsak vücudumuz da bize onu cevap verecek.
Ya tabii bütün beslenme ve bal alıyorsun sahte çıkıyor. Yani evet. Gerçek bal bulmak o kadar zor ki. Ya böyle bir şey olur mu? Balın
evet,
sahtesi. Şekerlendirilmiş. Evet.
Şekerleniyor da zaten beklettiğimizde. Evet. Sahte olduğu ortaya çıkıyor oradan.
Evet. Ama işte bunların hepsine bir çare bulmak lazım böyle. İnsanları iyi beslemek, doğuş
yaşarken
itibariyle.
Yaşarken güzel
evet.
Yaşamak lazım. Onun için de sigara içmemek,
alkol,
içki içmemek.
Doğru.
Sağlıklı beslenmek,
evet.
Bol su içmek, hayatın güzel şeylerinden yemek yiyebilirsiniz bolca.
Yapabiliyorsunuz spor.
Biraz spor, evet. Spor. Evet. Yani hiçbirinin fazlası değil.
Bakın ne kadar diyorlar biliyor musunuz? Haftada yeni araştırmalar gösterdi bunu. Yine Amerika'da yaptılar bunu da. Haftada 30-35 kilometre fazla koşanlar daha az yaşıyormuş. Yani böyle ağır
çünkü
spor.
Çünkü kalp kaslarınızı da büyütüyor.
Tabii büyütüyor.
Yani sizin kolunuzun kası doğru. Büyürken kardiyomiyopati oluyorsun
evet.
Ve erkenden ölürsün.
Evet.
Ekmek konusunda ne düşünüyorsunuz?
Benim bir Instagram sayfamda ekmeğime dokunmayın. Ben ekmek severim, çok severim ama elimden geldiğince az yemeye çalışıyorum. Kahvaltıda
çok
ekmek kokusu kadar
zaten,
ay, ekmek kokusu kadar güzel bir şey yok yani. Beyaz ekmek yemeyin ama insan hayatından bir şey mesela ben onu söyleyeyim. Mutluluk her şeyden daha önemli. O yüzden hani ekmeği seviyen herkes bir iki dilim yesin hiçbir sakıncası evet. Yok ama onun da nasıl her şeyin fazlası zarar.
Tabii, evet.
Çok yerseniz şişmanlarsınız. Ben bir iki dilim yiyorum vallahi çok seviyorum. O hayatımdan
tabii,
tamamen ekmek. Çıkarmadım.
Tabii evet.
Ama yani tabii ki çok yemek, ekmek kalorili yani bir şey.
Tam buğday ekmeği, kepekli ekmek.
Öyle de seviyorum yani bunun için zorlamıyorum. Yani ben beyaz ekmeği sevseydim herhalde onu yerdim. Ama ben çavdar ekmeğinin o kokusu tok oluşunu daha çok seviyorum. Onu yiyorum. Çavdar ekmeği yiyorum, tam buğday ekmeği yiyorum.
Hiç
2-3 dilim yiyorum.
Anlamında değil.
Yok bence 1-2 dilim yemenin hiçbir sakıncası evet. Yok. Bence.
Sizin cildinizden, fitliğinizden zaten dediklerinizin doğru olduğu anlaşılıyor.
Çok yani, teşekkür ederim.
Çünkü bazen hakikaten bazı doktorlar çıkıyor.
Diyetisyenin kendisi.
Bir şeyler çıkıyor. Anlatıyor. Kendisine bakıyorsun. Ya sen zaten dediğin sana faydası yok önce. Oradan belli. İsim vermeyeyim de.
Teşekkür ederim. Evet. Sağ olun.
Evet, döküntü konusu tabii o da geniş bir konu. Evet. Alerjik döküntülerden bahsettik ama döküntü tabii birçok hastalığında sebebi olabiliyor.
Aynen.
Evet.
Yani dermatoloji demek zaten döküntü demek. Çok fazla deri hastalığı var. 3000'den daha fazla deri hastalığı var. Dediğim gibi dermatoloji o kadar geniş bir konu ki yine siz bir konular seçersiniz, her zaman konuşuruz. Dermatoloji evet. Çok geniş bir konu. Yani evet. Saçtan ayak tırnağına kadar en büyük organımız. Tabii gördüğümüz için de müdahale etme şansımızın da yüksek olduğu bir şey. Evet. Karaciğerimizin yaşlandığını görmüyoruz ya da bir kist var onu görmüyoruz ama deri konusunda şanslıyız. Çünkü neler olup bitiyor dışarıda. O yüzden müdahale etmek de çok kolay. O yüzden herkese de buradan şeyi tavsiye ederim. Yani benler konusu çok önemli. Çünkü evet, malin melanom deri konusu çok güzel bir konu. Ben işin kozmetik dermatoloji ve dermatolojik cerrahisi kısmı ile ilgilenen bir doktorum ama genel dermatoloji hastası da bakıyorum. Ama genelde benim herkese en önemli, çünkü dermatolojik en önemli konu bu. Benlerin takibi. Çünkü deri kanseri olduğunuz zaman malin melanom çok riskli evet, bir konu. Evet. Başka bir konudan dermatolojide hastayı hayatını tehdit eden pek bir şey yoktur. Diğer hastalıkları iyi bir dermatolog tedavi eder ama malin melanom çok önemli bir konu. Çok gizli bir yerde gizlenmiş olabilir. Onun için senede bir kere muhakkak bütün denlerinizi bu konunun ehli birisine gidip saçlarınızın arasından ayak parmak aralarınıza kadar çek ettirmelisiniz. Bu çok önemli bir konu. Ve kendiniz de kendinize aralıklarla, çünkü senede bir kere gideceğim tabii, o tarihten önce kendinizi banyoda çıplakken bir çek etmeniz lazım. Benlerinizin yerlerini tespit edip bir değişim var mı diye bir bakmanız gerekir.
Ben de tabii çok beyin metastazı gördüm tabii, dediğiniz evet. Tamamen doğru. Çok geç oluyor tabii artık ondan sonra.
Yani o hale gelmeden çıkarsanız evet, bile, dermatolojideki en önemli
tabii melanom bütün vücuda yayılmış oluyor. Kemiği atlamış oluyor, yok karaciğeri, her şeye böyle. Dediğiniz gibi o ancak işte erken teşhiste daha hiçbir şey olmadan
kurtarır.
Çıkartılırsa tabii.
Aynen hayat kurtarır.
O zaman hiçbir hayatta imkanı
olmuyor. O saydığınız 4 maddeyi bir daha sayar mısınız?
A asimetri, evet. ABCD kuralı var. Yani bir şekil değişikliği olursa, asimetri bir tuhaflaşma olursa şeklinde işte sınırlarında. B border düzensizliği, yani dışarıdaki hattında bir değişiklik olursa. C color, yani renginde 4'ten fazla renk görürseniz dışarıda. D de different structure, yani bir kanama oldu, ülser açıldı. Üzerinde bir şey oldu, yani bu normalde böyle değildi.
Normalin dışında
zaten baktığınızda oluşuyor. Dersiniz ki benim bu benime ne oluyor evet. Böyle. Yani o sizi bir acayipleşme kelimenin tam karşılığı sizi doktora götürmeli.
Evet. Çok teşekkür ederiz.
Evet.
Ben çok teşekkür yani ederim.
Yani bilginiz, evet. Akıcı konuşmanız, zarafetiniz harika.
Çok teşekkür ederim. Çok mersi.
Size kısa çok... kısa farklı hastalıklarla ilgili çok sorumuz oldu. Ama isteriz ki farklı konularda detaylı da konuşalım.
Tabii
farklı
ki her zaman memnuniyetle, her zaman.
Tabii 3000 hastalık mükemmel dediniz. Burada konusu. En fazla evet. 15-20 hastalıktan bahsettik ama tabii. Daha dünya
konu
kadar
geniş.
Konu
evet.
Var. Evet.
Ne zaman isterseniz memnuniyetle.
Cilt herkesi ilgilendiren tabii bir konu.
Evet, dikkat edeceğim.
Bu anlattıklarınızdan mutlaka herkeste bir şeyler olmuş olabiliyor.
Tabii.
Evet. Dolayısıyla herkesi ilgilendiren de bir yönü var. Evet. Değil mi? Evet.
Aynen. Benim de faydam olduysa çok
mutluyum. Çok faydalandık.
Çok faydalandık. Mutlaka izleyenlerimiz de çok faydalanmıştır.
Çok teşekkür
ederiz. İyi ki geldiniz.
Şeref verdiniz hakikaten.
Çok teşekkürler. Bir yaşam ve sağlık programının daha sonuna geldik. Bu hafta çok değerli bir konuğumuz bizlerle birlikteydi. Sayın Ayfer Aydın. Haftaya yeniden başka bir konumuzla buluşmak üzere. Hoşçakalın.
Yani burada Kore'ye da çok büyük yer önem arz ediyor.
Çok değerli hocamız. Kendisi Çeşitli Üniversitesi.
Rastlılara dağılmış bir sistem. Kapkaranlığı çalıştı. Şu kadar bir hareket.